Ayrım 9, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, Sayfa 83. Sinema salonu kapalıydı. Gösterimde olan film, %60'ı Corleone ailesinin bir paravan olarak kurduğu ve özel işletime verdiği Delaware patentli bir kuruluş olan Johnny Fontaine'in kayıt firması tarafından çekilmişti. Gün gelecek Michael bu kuruluşun tümünü sembolik miktardaki bir satış bedeli üzerinden satın alacaktı. Tabii eğer ortada satın almaya değecek bir şeyler olursa. Firma bir zamanlar oldukça kar getirmişti. Bu film tıpkı daha önceki birkaçı gibi Johnny Fontaine'in yıldızını parlatmamıştı. Michael cama vurdu. Burası kapalı Michael. Michael kafasını salladı, daha hızlı vurdu. Çok geçmeden üzerinde bir kovboy gömleği ve pamuklu kumaştan yapılmış işçi tulumu olan kel bir adam bekleme salonuna geldi ve kapalı olduklarını söyledi. Michael tekrar kafasını olumsuz tarzda salladı ve kapıya bir kez daha vurdu. Adam kapıya yaklaştı.
''Özür dilerim bayım, pazarları tek bir gösterimimiz var, o da saat 7.30'da.''
Michael adama kapıyı açmasını işaret etti ve adam söyleneni yaptı. Michael anlıyorum dedi. Konu şu ki bugün karım ve benim için önemli bir gün. Ve bu dönüp film afişini işaret etti. Dirk Sanders, onun dünyadaki en çok sevdiği film yıldızı, öyle değil mi tatlım? Ah evet, bu doğru.
Peki öyleyse bu akşam gelip seyredebilirsiniz saat 7.30'da.
Michael adamın sol eline baktı. Biliyor musunuz, bu akşam saat 7.30'da eve dönmüş olmalıyız ve bu bizim evlilik yıldönümümüz, beşincisi. Bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz, öyle değil mi?
Adam, ben buranın sahibiyim dedi, projeksiyoncusu değil.
Bu sizin açınızdan zamanı daha da değerli kılar. Sizden tanımadığınız birileri için iyilik yapmanızı bekleyemem. Fakat yine de projektörün nasıl çalıştırılacağını biliyorsunuzdur sanıyorum, öyle değil mi?
Tabii ki biliyorum.
Öyleyse sizinle bir dakikalığına konuşabilir miyim lütfen, baş başa, sadece kısa bir süreliğine? Adam gözlerini kaçırdı fakat Kay, Michael'ın soğuk bakışlarında adamı etkileyen bir şeylerin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirdi. Adam Michael'ın içeri girmesine izin verdi, aralarında biraz fısıldaştılar. Kısa bir süre sonra Michael ve Kay sinema salonunun tam ortasına yerleşmiş film seyrediyorlardı. Adama ne söyledin?
Onunla ortak bazı arkadaşlarımızın olduğu ortaya çıktı.
Birkaç dakika içerisinde baş karakterler Paris'in ses efektli manzarasının önünde birbirleriyle konuşmaya başladıklarında salon sahibi onlara iki soda ve bir paket patlamış mısır getirdi. Filmdeki kadın ve adam birbirlerine anlık bir nefretle baktı. Bu onların aşık olmak üzere olduklarının önlenemez belirtisiydi. Kısa bir süre sonra Kay ve Michael karanlıkta tıpkı gençler gibi öpüşmeye başladı. Sinema salonu sahibini filmi kendilerine özel oynatmaya ikna ettikten sonra oradan çıkıp gitmeleri imkansızdı. Sevişmeye devam ettiler. İşler gittikçe kızıştı. Kay Michael'ın penisini tutarak işte dedi, tahta. Michael kahkahalarla gülmeye başladı. Kay şşş dedi. Michael yalnızız diye karşılık verdi. Tamamen yalnızız. Detroit Havaalanı'nın 10B numaralı kapısındaki bilet gişesinin yakınında dolanıp duran iki adamdan biri, bir yıl önce Brooklyn'in Court Street'inde berberlik yapıyordu. Bu kişi Pete Clemenza'ya rapor veren adama, rapor veren adama rapor veriyordu. Diğeri ise Sicilya'da Prizzi yakınlarındaki bir keçi çiftliğinin sahibiydi. Araya giren yıllar içerisinde sadakatleri, savaş meydanı terfileri ve herhangi bir karşılık beklemeden verdikleri hizmetler sayesinde barış zamanında herhangi bir kişinin kolayca erişebileceği aşamalara onlardan çok daha rahat terfi etmişler, ulaşmışlardı. Berber üçüncü jenerasyondandı, korkunç bir İtalyancası vardı. Keçi çobanı ise hala İngilizce ile boğuşuyordu. Las Vegas'a olan uçuşları gerçekleşmek üzereydi. Fredo Corleone hala ortalarda yoktu. Keçi çobanı hayali bir telefonu kulağına kaldırıyormuş gibi yaptı. Berber iç geçirdi ve olumlu anlamda kafasını salladı. Başka seçeneği var mıydı? Bir telefon aradı ve çeyreklikleri birer birer içine atmaya başladı. Las Vegas'taki ses servis dedi. Söylentilere bakılırsa telefon servisindeki kızlar bu ve Brooklyn'deki diğeri Rocco Lampone'nin yeğenleriydi. Her ikisi de inanılmaz derecede güzeldi. Fakat tabii ki hiç kimse onları görmemiş, hatta tanışmamıştı. Adam "Ben Bay Berber'im," dedi. "Evet bayım, mesajınız nedir Bay Berber?" "Bagajımız," dedi, "yanlış yere yollandı." Neredeyse kayboldu diyecekti ki kendisini tuttu. Kayboldu demek öldü demekti. Planlanan tarifeyle gelmeyecek. "Evet bayım, hepsi bu kadar mı?" "Hepsi bu kadar mı? Don Corleone Fredo'nun yeni korumalarının onun izini Detroit'in güvenilmez yerlerinden birindeki kumarhanelerin tekinde kaybettiklerini duyduğunda, evet, her şey bu kadarla kalacaktı. Sadece benim ve Bay..." Berber durakladı. İtalyanca'da keçi nasıl söylenirdi? Eliyle ahizeyi kapattı. Keçi çobanı koridorun hemen karşısındaydı. Kahve alıyordu. "Come si dice, keçi?" Keçi çobanı kafasını iki yana sallayarak "La Capra," dedi. Sanki Court Street'te büyüyen berber o güne kadar tek bir keçi görmüş de o lanet olası kelimeyi öğrenmeye fırsatı olmuştu. "Bay Capra ve ben onu arıyoruz. Bir sonraki uçuşa bagaj ve her şeyle birlikte yetişeceğimizi sanıyoruz."
"Tamam bayım, teşekkürler bayım."
Sandra Corleone Roadmaster'ını Francesca'nın öğrenci yurdunun hemen yanındaki çimenlik alana park etti. Francesca "Ah anne," dedi. Yeni modaya uygun yağmurluğunu giyindi. "Buraya park etmeyeceksin, öyle değil mi?" Diğer arabaların hepsi sokağa ve yükleme bölgesine sıkışmıştı. Sandra arabayı durdurup Cathy'yi uyandırmak için arka koltuğa doğru uzanırken "Eminim sorun olmaz," dedi. Sanki böyle bir şeyi bekliyormuşçasına başka iki araba daha onu takip etti. İnsanlar bir yerlere park etmeli. Arabanın kapısını açtılar. Cathy hepsi annesinin nişanlısının sahibi olduğu likör deposundan alınan karton kutuları Francesca ve Sandra'ya verdi. Diğer çocukların çoğunun elinde tekerlekli firma kutuları ya da ranza altlarına sığacak büyüklükte eşya sandıkları vardı. Cathy sadece bir masa vantilatörü ve Francesca'nın backlight radyosunu aldı. "Birisinin kapıyı tutması lazım," dedi. Giriş kapıları ağızlarına kadar açıktı. Cathy onlar için asansörün düğmesine bastı. Anneleri daha şimdiden ter içinde kalmıştı. Elindeki kutuları asansöre yerleştirdi. Başka bir şey söyleyemeyecek kadar yorgun bir halde "Ben iyiyim," dedi. 38 yaşındaydı, yaşlanmıştı ve Florida'ya taşındıklarından bu yana inanılmaz derecede kilo almıştı. Francesca "Ağır şeyleri anneme taşıttırdığına inanamıyorum," dedi. Cathy "Kendimi pek iyi hissetmiyorum," diyerek sırıttı. "Ben de senin yağmurluk giydiğine inanamıyorum." "Francesca, ne zaman yağmur yağacağını bilemezsin," dedi. Cathy bunun okuldaki giyim kuralı olduğunu biliyordu. Francesca kapri pantolon giymişti. Elbise dışında bir şey giyen kız öğrenciler üzerlerini örtmek zorundaydı. Francesca'yı alıştırma programı sırasında bu gibi durumlarda çoğu öğrencinin yağmurluğu tercih ettiği söylenmişti. Giysi yasağı büyük olasılıkla öğrencilerin yurtlara taşıdıkları gün uygulanmıyordu. Ama Francesca bu konuda risk almak istememişti. O kurallara uyan bir öğrenciydi. Francesca'nın odasına girdiklerinde Cathy vantilatörü ve radyoyu kurdu. Örtüsü olmayan ikiz yatağı kendisine attı, ayaklarını karnına doğru çekti ve inledi. Francesca gözlerini devirdi. Vücuduna çok ender kramp girdiği için kız kardeşinin bu yöndeki sıkıntılarına şüpheyle yaklaşıyordu. Ama bundan yakınmak hiçbir işe yaramazdı. "Sandra, çarşaflar nerede?" diye sordu. Francesca "Diğer yatağın üzerinde," diye karşılık verdi. "Onlar değil." Tırnak törpüsünü çıkarttı ve kutuları açmaya başladı. Francesca kendi kendine etrafı şöyle bir dolandı. Geri döndüğünde yatak pembe çarşaflarla kaplanmıştı. Cathy her iki yatağın yastıklarını bir yere toplamış üzerinde yatıyordu. Vantilatör ona doğru çevrilmişti, gözleri kapalıydı. Islak bir bez parçası alnında duruyordu. Bir kamışla kolasını yudumluyor, radyoda çalan caz parçasını dinliyordu.
"O kolayı da nereden buldun?"
"Sandra yemekhanelerden sorumlu kadın getir," dedi. "Sana hoş geldin demek için." Cathy "Ben de ona sen olduğumu söyledim," diye mırıldandı. Francesca bir an için çok sinirlendi fakat bu o kadar da kötü bir fikir değildi. Sadece bir kola. Ve iş Cathy'nin Francesca'ymış gibi davranmasına gelince bu oldukça etkili bir yöntemdi ve uzun vadede sorun yaratacak bir şey değildi. Tıpkı Cathy gibi Francesca teşekkürler dedi. Cathy elini salladı, lafı bile olmaz. Sağ ol. Kolayı paylaşacak mısın? Charles Mingus çalıyor. Harika, bu kolayı paylaşacak mısın? Cathy elindeki kutuyu ona uzattı. Charles Mingus bas söyler, müthiş değil mi? Francesca kamışı çıkarttı ve bir dikişte bitirebileceğini umarak koladan içebildiği kadar içti. Fakat kola burnundan fışkırarak buna engel oldu. Kutuyu tekrar kardeşine uzattı. İkinci kez aşağı indiğinde annesi ortak kullanıma açık oturma odasına kafasını uzattı. Hoş görünümlü ahşap bir sandalyeyi kaptı ve Francesca'yı aşağıdaki karanlık koridordan yan kapıya doğru iteledi. Dersler salı gününden önce başlamayacaktı ve daha şimdiden alıştırma programında belirtilen iki temel kuralı çiğnemişti. Yan kapıyı hiçbir zaman açık bırakma ve oturma odasından hiçbir zaman eşya alma. Diğer kızlar ve ebeveynleri de tabii ki bu fırsatı hemen değerlendirdi. Annesi üç ağır kutuyu yüklendi, zorlukla yürüyordu. Francesca kendi kutularını yan kapıya çıkan basamaklara bıraktı ve annesinin kendisine yetişmesini bekledi. Sandra Corleone derin derin nefes alarak düzinelerce genç adamın ve ebeveynlerinin sürekli içeri girip çıktığı yan binayı işaret edip ''Neden sen de bir kız kolejine gitmek istemedin sanki?'' diye seslendi. Annesi yüksek sesle konuşan bir insandı. Tıpkı kız kardeşinin yaptığı gibi. Annesinin giysisi terden o kadar ıslanmıştı ki Francesca içindeki koyu renk sütyen ve külotu rahatça seçebiliyordu. O ince yapılı bir kadın değildi ama yine de giydiği iç çamaşırı gereksiz denebilecek derecede büyüktü. Cathy'nin eşyalarını tek başına ki büyük olasılıkla öyle olacak nasıl taşıyacaksın? Cathy için endişelenme, keyfi yerine gelecektir. Biliyorsun hiç kimse erkek öğrenci yurdunun hemen yandaki binada olacağını söylememişti. Sesi şimdi eskisinden daha da yüksek çıkmaya başlamıştı. Bu işten hoşlanmadım. İnsanlar onlara bakıyordu. Francesca bundan emindi. Francesca onu düzeltmek ve erkek öğrenci yurdu demek için büyük bir istek duydu. Fakat bu her şeyin daha da kötüye gitmesinden başka bir işe yaramazdı. Bir sonraki turda annesi daha hafif bir kutu yüklendi. Yine de yan kapıya ulaştıklarında uflayıp puflamış ve durup dinlenmek zorunda kalmıştı. Gıcırtılı bir ses çıkartan ahşap sandalye kendisini bıraktı. İnsanların Florida'ya gitmeleri, sürekli güneşin altında kalmaları, tenis elbiselerinin içinde ve kumsalda iyi görünebilmek için kilo vermeleri gerekiyordu. O yaz Francesca likör adam Stan'ı annesinin kalçasından çimdiklerken ve ardından da onun kabuğuzesini sevdiğini söylerken yakalamıştı. Francesca titredi. Annesi nasıl olur da bu havada üşüyebilirsin diye sordu. Üşümedim. Hasta mısın? Gıcırdayan sandalyesinde büyük olasılıkla sıcak çarpması yaşamakta olan annesine baktı. Francesca hayır dedi, ben iyiyim. Bu kez erkek yurdunu parmağıyla gösteren annesi hemen yan kapı diye tekrarladı. Buna inanabiliyor musun? Çünkü ben inanamıyorum. Neden bu kadar yüksek sesle konuşuyor kim bilir? Peki sen neden bir kız okuluna gitmek istemedin? Bunu o derece yüksek bir sesle sormuştu ki Francesca erkek yurdundakilerin bunu ta oradan duyduklarından emindi. Burası iyi bir okul anne, tamam mı? Oturduğu yerden kalkmasına yardımcı olmak amacıyla annesine elini uzattı. Haydi bakalım. Francesca Cathy'nin Barnard'a vardıklarında ilk duyacağı şeyin evden bu kadar uzağa gitmek zorunda mıydın sanki olacağını biliyordu. Francesca'nın yaptığı her şey Cathy'nin yaptıkları ya da yapmadıklarıyla karşılaştırılırdı. Mezunlar günü dansından hemen önce annesi Francesca'yı bir kenara çekmiş ve ona Cathy'nin flörtünün, ki Cathy dans gecesi geç saatlerde onu terk etmişti, meziyetlerini ard arda sıralayarak örnek göstermişti. Ardından Francesca ona Sadie Hawkins dansına kendisiyle birlikte gitmek isteyip istemeyeceğini sormuştu. Bu sefer de hemen ertesi gün annesi oğlanın tüm kötü yönlerini sıralamaya başlamıştı. Sandra o değişti demişti. Gözü olan herkes bunu görebilirdi. Francesca kendi başına bir tur daha attı. O sırada birçok kapıda kabartma Yunan harfleri bulunduğunu fark etti. Annesi ve Kathy ona tam Kızlar Birliği üyeliğine alınma döneminden bir hafta kadar önce orada olmasını söylemişlerdi. Annesinin bunu söyleme nedeni o dönemde arabayla yapılacak koca bir turun çok mükemmel olacağını düşünmesiydi. Kathy ise Kızlar Birliği'nin gereksiz, beyaz Anglo-Sakson protestanlar, kaltaklar ya da salak sarışınlara uygun bir kurum olduğunu belirtmiş, ancak zaten bir ailesi olan ve dolayısıyla bir grup salak sarışının kız kardeşiymiş gibi davranmak zorunluluğunu taşımayan kız kardeşini yanında görmekten memnuniyet duyacağını belirtmişti. Francesca Kızlar Birliği konusunda gereken tedbiri aldığını belirtmişti ama durum hiç de söylediği gibi değildi. Geçen hafta edindiği arkadaşlıkların kendisine birçok şey kaybettirdiğini ancak şimdi anlayabiliyordu. Odaya geri döndüğünde annesi kutularını ve çantalarını açmış, eşyaları yerlerine yerleştirmeye başlamıştı. Ayrıca ufak bir Meryem Ana resmi ve bir seri kırmızı öküz boynuzunu da masaya yerleştirmişti. Francesca annesinin gidişinin ardından tabii ki bunların hiçbirisini orada tutmayacaktı. "Ona bunu yapmana gerek yok," dedi. Sandra "ha" diye karşılık verdi. "Sorun değil." "Francesca gerçekten," dedi. "Bununla ben ilgilenebilirim." Kathy güldü. "Neden ona doğrudan doğruya zımbırtılarını karıştırmasından rahatsızlık duyduğunu söylemiyorsun?" "Zımbırtılarımı karıştırmandan rahatsızlık duyuyorum anne." "Evde de senin zımbırtılarınla ben ilgileniyorum." "Zımbırtı mı? Umarım bu iyi okul sana pis bir hippi gibi konuşmaman gerektiğini öğretir. Ve her ne olursa olsun sen benden ne saklamaya çalışıyorsun?" "Hiçbir şey." "Hippi mi? Ve eğer farkında değilsen şunu bil ki artık evde değiliz." Sandra sanki yüksek tonda bir ses duymuş gibi irkildi. Ardından kendini Francesca'nın masasına bıraktı ve gözyaşlarına boğuldu. Kathy olduğu yerde doğrularak "İşte şimdi başardın," dedi. "Senin de bana hiçbir yardımın dokunmadı tabii." "Kathy, seninle konuşmuyordum," dedi ve tabii ki haklıydı. Bulaşıcı olabilecek tek şey esnemek ya da gülmek değildi. İkizler gözyaşlarına boğulup ağlamaya başladı. Üçü birden yatağın üzerinde birbirlerine sokulup sarıldı. Bu korkunç bir yıldı. Herkes açısından çok zor olan büyük baba Vito'nun cenazesi, ardından Carlo amcanın tuhaf bir şekilde ortadan yok oluşu, ailenin en tatlısı Chip'in okulda başka bir isimle çağrılması, bu yüzden elindeki termosla bunu yapan çocuğun kafatasını kırması. O güne kadar üçünün birden bu şekilde ağladıkları sadece tek bir günleri olmuştu. Birleşmiş, kucaklaşmış, ağlaşmışlardı. Kızlar Bay Kromos'un matematik sınıfındaydı. Okul müdürü onları almaya gelmiş ve sebebini söylemeden ikisini de odasına götürmüştü. Anneleri de oradaydı, yüzü kırmızı ve şişti. "Babanız bir kaza geçirdi," demişti. Hepsi birden okul müdürünün odasındaki turuncu kanepeye oturmuş ve kim bilir ne kadar süreyle ağlamışlardı. Şimdi tekrar hep birlikte hıçkırmak onlara o günü de anımsatmış olmalıydı. Hıçkırıkları daha yüksek sesle çıkmaya başladıkça nefesleri bir o kadar düzensizleşti ve birbirlerine daha sıkı sarıldılar. Sonunda sakinleştiler ve kollarını gevşettiler. Sandra derin bir nefes aldı ve "ben umarım ki," dedi, gerisini getiremedi. Kapı sert bir şekilde vuruldu. Francesca kafasını kaldırdı. Bunun yatakhane sorumlusuna göstermesi gereken doğru yüz ifadesi olmasını ümit etti. Ancak kapı girişinde bir çift dikiliyordu. Adamın üzerinde toz mavisi bir elbise vardı ve kadının saçı da kaniş köpeğininki gibi duruyordu. Her ikisi de gülümsüyordu. Yüz ifadeleri "merhaba, benim adım," diyor ve ardından da göğüslerindeki isim kartları geliyordu. İsim kartından adının Bob olduğu okunan adam "özür dileriz," dedi. "Bu 322 numaralı oda mı?" Numara kapının üzerine siyah boyayla boyanmıştı. Aslına bakılırsa adamın işaret parmağı tam olarak numaranın üzerindeydi. Kadın "evet, özür dileriz," dedi. Her ikisinin aksanı da aşırı derecede güneyliydi. Kadının isim kartında Barbara Sue Babs yazıyordu. Gözü arkalarında duran Meryem Ana'daydı ve kaşları çatılmıştı. "Eğer şimdi gidip daha sonra gelmemizi isterseniz..." Adam yana doğru bir adım atıp koyu tenli bir kızı nazikçe kapının eşiğinden içeri doğru iteledi. "Burası onun odası," dedi. Kız gözlerini ayaklarındaki Mary Jane's ayakkabılarından ayırmıyordu. "Kadın, sanıyorum ki rahatsız ediyoruz," dedi. Adam rahatsız mı ediyoruz diye sordu. Sandra Corleone burnunu çekti. Kathy yüzünü Francesca'nın yastığına sildi. Francesca ise bu iş için elini kullandı. Hayır dedi, hayır, özür dilerim, içeri girin. Adam harika dedi, ben Reverend Kimball'ım. Bu eşim Bayan Kimball ve bu da kızımız Suzy. Z ile. Susan'ın kısaltılmışı değil, sadece Suzy. Merhaba de Suzy. Kız merhaba dedi ve tekrar ayakkabılarına baktı. Biz protestanız. Adam Meryem Ana'yı işaret etti. Foley'de, komşu kasabada Katoliklerimiz de var. Bir keresinde onların lideriyle golf oynamıştım, Peder Ron. Francesca kendisini ve ailesini, annesinin dahi çok sonradan başarabildiği şekilde soyadlarını Corleone olarak telaffuz ederek tanıttı. Ardından da ismine ilişkin bir sorunun gelmesini bekledi. Ancak bu gerçekleşmedi. Suzy dışarıdan görülebilecek derecede kafası karışmış bir halde bir o kıza bir diğerine bakıyordu. Kathy, evet biz ikiziz dedi. Senin oda arkadaşın karşımda duran, ben diğer okula gidiyorum. Suzy, siz tıpatıp bir misiniz diye sordu. Kathy, hayır dedi. Suzy şimdi çok daha şaşkın görünüyordu. Francesca şaka yapıyor dedi. Tabii ki biz birbirimizin aynısıyız. Adam öküz boynuzlarını fark etmişti, onlara dokundu. Bunların gerçek oldukları kesindi. Suzy bir kızıl derili dedi, tıpkı sizin gibi. Kadın, ona evlat edindik diye fısıldadı. Adam, ama bir seminole değil dedi ve ardından o kadar yüksek bir sesle güldü ki odadaki herkes oldukları yerde sıçradı. Sandra, anlayamadım dedi. Adam hafif bir iç çekişle gülmeyi kesti. Suzy büyük olasılıkla kendisinin olacak çalışma masasına yerleşti ve onun formika yüzeyine baktı. Francesca hemen o an ona çiçek, şarap, çikolata ya da onu gülümsetebilecek herhangi bir şey vermek istedi. Adam Florida State dedi. Dipnot, Florida State Seminoles, Amerika'da bir futbol takımı. Onlara Seminoleler denir. Bir futbol topu fırlatıyormuş gibi yaptı. Bir öncekinden daha yüksek bir sesle tekrar güldü ve gülmeyi çok daha ani bir şekilde kesti. Sandra, doğal olarak öyleler dedi. Hayır, yani yerli olmaktan bahsediyorum. Biz İtalyanız. Adam ve kadın birbirlerine baktı. Adam, ilginç dedi. Karısı evet diye tasdik etti. Bu çok farklı. Francesca özür diledi ve annesiyle kardeşinin artık gitmeleri gerektiğini belirtti. Ama kendisi bir saniye içerisinde Suzy'nin zımbırtılarını yerleştirmesine yardımcı olmak için geri dönecekti. Annesi zımbırtı lafı yüzünden onu çimdikledi. Ama tabii ki Kimball'ların önünde onun konuşmasını düzeltmeye yeltenmedi. Francesca ve Kathy arabaya doğru ilerlerken el ele tutuştular. İkisinin de tek bir kelime dahi söylemeye ihtiyaçları yoktu. Zaten söyleyebilecek durumda da değillerdi. ''Benim kullanmamı ister misin anne?'' Sandra cüzdanını açtı, bir mendil ve arabanın anahtarlarını çıkarttı. Anahtarları Kathy'ye doğru fırlattı. ''Kathy, hamile kalma.'' dedi. Anneleri buna tepki vermedi, hatta duruma yakışır bir şok numarası dahi yapmadı. Francesca bir protestan da olmayacağım diye düşündü ya da salak bir sarışın veya başka birilerinin kız kardeşi. Kathy'nin elini sıktı. Francesca gözlerini kitap okuyarak kör etme dedi. Kathy benim yapmayacağım hiçbir şeyi yapma diye karşılık verdi. Francesca belki de ben senim dedi. Bu onların arasında eskiden kalma bir şakaydı. Hep annelerinin onları küçük birer bebekken nasıl ayırt edebildiğini merak edeceklerdi. Henüz kendi kişiliklerini kazanacak yaşa erişmeden önce başkalarının onları nasıl birbirleriyle karıştırdıklarını çok net hatırlıyorlardı. Birbirlerini tıpkı erkeklerin yaptıkları gibi iki yanaklarından öptüler ve Kathy arabaya bindi. Francesca annesini hoşça kal demek için kucaklarken Sandra sonunda şunları söyleyiverdi. Sadece diye fısıldadı, babanızın tüm bunları görebilmesi için şu anda burada olmasını dilerdim. Muzafferane bir ifadeyle geriye doğru bir adım attı, bir o kızına bir öbürüne baktı. Yüksek okula giden kızlarına. Burnunu çekti, çok yüksek bir ses çıkmıştı. Francesca, babam bizi ağlarken görmekten hiçbir zaman memnun olmaz dedi. Kathy, kim ailesinin ağladığını görmekten hoşlanır ki diye devam etti. Francesca yağmurluğunun koluyla yüzünü silerken, o ağlamayı seven birisi değildi dedi. Annesi, şaka mı yapıyorsun dedi. Sonny mi? O aramızdaki en büyük bebekti, film seyrederken ağlardı. O eski salak İtalyan şarkıları bile hıçkırmasına sebep olurdu, hatırlamıyor musunuz? Üzerinden 7 yıl geçmişti. Francesca artık o günleri unutmaya başlamıştı. Roadmaster'ın burnunu kalabalık, dar, etrafı palmiyelerle çevrili yola doğru çevirişini izledi. Araba köşeden yok olurken Francesca sessizce hoşça kal dedi. Tabii ki bundan %100 emin olmasına imkan yoktu. Ama hayatının kız kardeşininkiyle paralel gelişeceği üzerine bahse girebilirdi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 93.